Ayrım 22.
Nasyonal Sosyalist Parti iktidarı ele geçirmeden önce bir dernek tarikattı. Buna karşılık çocukluğundan itibaren Hitlerjugend içinde seçilmiş ve yetiştirilmiş bir genç Nazi bakımından daha çok bir cemaat tarikat niteliğini taşıyordu. İktidardaki totaliter partilerin doğrudan doğruya üye kaydı yolunu kapatma ve bunu parti gençlik örgütlerinden gelen unsurlara hasretme eğiliminde oldukları görülmektedir. Böylece bu partiler özel tipte cemaatler teşkil etme eğilimindedirler. Acaba tarikat partilerinde gerçek bir cemaat tipine doğru gelişme, totaliter mahiyetlerinden, cezbelerinden, coşkunluklarından, iç gerilimlerinden gitgide sıyrılma eğilimi de yok mudur? Yüzyılımızın başındaki ilk sosyalist partilerin üyeleri üzerinde sahip oldukları etki, tarikattakinden pek farklı değildi. Ancak Schmalenbach'a göre Bund'un doğal bir kanunu olan bozulma, aynen bu partilerin başına gelmiş bulunmaktadır. Komünist ve faşist partilerde şayet serbest bırakılmış olsalardı, muhakkak ki aynı yolu izleyeceklerdi. Fakat bu partilerin yapısı ve liderlerince gösterilen çabalar, onları böyle bir zayıflamadan koruma eğilimindedir. Bir yandan tasfiyeler ve temizlikler, ihraçlar ve bölünmeler mekanizması, öte yandan da yönetici kadroların muntazaman gençleştirilmesi, yeni liderlerin gitgide sıkı bir eğitimden geçirilmesi, hücreler ve milisler yoluyla üyeler üzerindeki hakimiyetin kuvvetlendirilmesi, hep partinin tarikat yapısını kaybetmesine engel olmak amacını gütmektedir. Her sosyal grupta görülebilen enerji azalışına karşı sistemli bir kampanya yürütülmektedir. Bu çabaların sonuçları hakkında kesin bir yargıya varmak, geçen sürenin kısalığı sebebiyle imkansızdır. Bununla birlikte son 20 yıl içinde komünist partilerin geçirdiği evrim, bunların totalitarizminde bir hafifleme, tarikat karakterlerinde bir zayıflama göstermiş değildir. Tersine gerek tek parti olarak iktidarda bulunan SSCB'de, gerek demokratik, pluralizm ortamı içerisinde mücadele eden partilerde bu karakterler daha da güçlenmiş görünmektedir. Görünür gelecekte sözü geçen partilerin basit bir iç evrim sonucu olarak tarikattan cemaate dönüşmeleri beklenemez. Bölüm 3. Parti Liderliği. Her insan topluluğunda iktidarın yapısı iki karşıt gücün sonucudur. Bir yanda inançlar, öte yandan pratik zorunluluklar. Dolayısıyla siyasal partilerin liderliği, günümüzdeki sosyal grupların çoğu, sendikalar, dernekler, şirketler ve benzeri gibi, ikili bir özellik gösterir. Yani görünüşte demokratik, gerçekte oligarşiktir. Sadece birkaç faşist parti bu kurala istisna teşkil eder. Bunlar, diğerlerinin gizlice uyguladığını açıkça itiraf edecek cesareti gösterirler. Fakat ikiyüzlülük gerçekten kötülüğün fazilete ödediği bir bedelse, onları bundan dolayı kutlamamak gerekir. Demokrasiye karşı gösterilen bu hemen hemen evrensel saygı, onun çağdaş insanlığın gözüne meşru görünmesiyle açıklanabilir. Her çağda insanlar sosyal gruplar içinde iktidarın yapısı ve el değiştirmesi hakkında belli bir ideal yaratmışlardır. Bu ortak ideale uyan liderlere itaat etmek, diğerlerine ise etmemek onlara doğal gelir. Bu hakim inanç kelimenin sosyolojik anlamında bir liderin meşruluğunu tayin eder. İnancı benimsemiş olanlar lidere mutlak bir karakter izafe ederler. Araştırıcı ise onun nispi karakterini ortaya çıkarır. Her uygarlık genellikle diğerlerinden çok farklı olan kendi meşruluk doktrinini yaratmıştır. Batı dünyasında Fransız devrimi monarşik meşruluğun yerine demokratik meşruluğu geçirmiştir. Yüzyıllar boyunca iktidarın veraset yoluyla intikali normal karşılanmıştı. Bugün de bunun seçim yoluyla olması normal görünmektedir. Bu demokratik meşruluk artık karşısında sınıf meşruluğunu bulmaya başlamaktadır. Komünist partilerin açıkça kabul ettiği sınıf meşruluğu diğer partilerde de kendini göstermiş bulunmaktadır. İşçi sınıfına mensup olmak otoriteyi kullanmanın bir ön şartıdır. Faşistlerse bunun karşısına aristokratik bir meşruluk çıkarmışlardır. İktidar, siyasal elit üyelerine, yani ancak doğal yetenekleri dolayısıyla iktidarı üstlenebilecek kişilere ait olmalıdır. Fakat bu her iki doktrinde henüz tali bir karakter taşımaktadır. Demokrasi çağımızın hakim doktrini olmaya devam etmekte ve iktidarın meşruluğunu tayin etmektedir. Partiler doğrudan doğruya demokratik doktrinlerin daima söz konusu olduğu siyaset alanında faaliyet gösterdikleri için bu hususu daha da çok dikkate alma zorundadırlar. Meşruluğa ilişkin inançlar genel nitelikte ve bütün sosyal gruplar için geçerlidir. Ancak bunlar devlete, devlet organlarına ve devlet mekanizmasına daha yakından uygulanırlar. Bir ticaret şirketinin veya balıkçılık kulübünün otoriteyi üyelerin tümü tarafından seçilmemiş olan birkaç kişiye vermek suretiyle oligarşik bir yapı kabul etmesi, demokrasiye karşı olan genel inancı sarsacaktır. Fakat aynı yapı demokratik bir devlet çerçevesi içinde faaliyet gösteren ve tek meşru iktidar şeklinin demokratik iktidar olduğu inancındaki kütlelerin desteğini kazanmaya çalışan bir siyasal parti tarafından kabul edilecek olursa sarsıntı çok daha derin olacaktır. Dolayısıyla partiler kendilerine demokratik görünüşte bir liderlik sağlama konusunda son derece dikkatli olmak zorundadırlar. Oysa pratik etkinlik partileri karşıt yöne doğru kuvvetle iter. Demokratik ilkeler liderliğin bütün kademelerde seçimli olmasını, sık sık yenilenmesini, kolektif nitelik taşımasını ve zayıf bir otoriteye sahip bulunmasını gerektirir. Bu şekilde örgütlenmiş olan bir parti ise siyaset mücadelesi için gerekli silahlara sahip değildir. Eğer bütün partiler aynı yapıyı kabul etseler de savaş koşulları hepsi için aynı olacağından bunun bir zararı dokunmazdı. Fakat içlerinden biri otoriter ve otokratik bir biçimde örgütlenmiş olursa diğerleri ondan aşağı kalacaklardır. Çoğu zaman gözlemlendiği gibi diktatoryal bir devletle savaş içerisinde bulunan demokratik bir devlet eğer rakibini yenmek istiyorsa onun metotlarını gitgide benimseme zorunluluğunu duyar. Aynı olay siyaset savaşında ve partiler düzeyinde de kendini gösterir. Demokratik yapıdaki partiler varlıklarını koruyabilmek için diğerlerini kopya etmek zorunda kalırlar. Liderler doğal olarak iktidarlarını koruma ve arttırma eğiliminde olduklarından, üyelerse bu eğilimi engellemek şöyle dursun, tersine liderleri putlaştırmak suretiyle onu büsbütün güçlendirdiklerinden iş daha kolaylaşmış olur. Bütün bu noktalarda Roberto Michels'ın çözümlemesi doğruluğunu hala muhafaza etmektedir. Bununla birlikte partiler demokratik görünüşü sürdürmeye de gayret ederler. Otoriter ve oligarşik metotlar genellikle tüzüğün izni olmaksızın bir takım dolambaçlı fakat etkili yollardan gerçekleştirilir. Bu kamuflaj metodu bazı çağdaş devletlerin aynı amaçlarla başvurduğu kamuflaja benzetilebilir. Amaç demokratik formüllerin ve dekorların gerisinde otokratik bir iktidarın kurulmasıdır. Bu eğilim genel olmakla beraber derecesi partiye göre değişir. Bunun yaygınlık derecesi birçok etkenlere bağlıdır. Partinin sosyal bileşimi, demokrasi duygusunun parti üyeleri arasındaki gücü, partinin yapısında açıkça ifade bulan parti doktrini ve partinin yaşı. Bütün insan grupları gibi partiler de muhafazakardır. Evrim kendilerini değişmeye zorlasa bile kolay kolay yapılarını değiştirmezler. Bazı partilerin daha demokratik karakterleri, bunların daha otoriter nitelikteki örgütlenme usullerinin geliştirilmesinden önce doğmuş bulunmalarından ileri gelmektedir. 1. Liderlerin seçimi. Resmen parti liderleri hemen daima demokratik kurallar uyarınca üyeler tarafından ve oldukça kısa bir görev süresi için seçilirler. Sadece faşist partiler bu yöntemi açıkça reddederek onun yerine yukarıdan atama yöntemini geçirirler. İkinci derecedeki liderler partinin yüksek şefi tarafından seçilirler. kendi kendisince atanmış olan yüksek şefse hayatı boyunca görevinde kalır ve halefinin seçilmesinde kooptasyon yoluna başvurulur. Uygulamada demokratik seçim sisteminin yerini otokratik devşirme metotları, kooptasyon, merkezce atanma, aday gösterme ve benzeri almaktadır. Partinin gerçek liderlerinin çoğu zaman görünüşteki liderlerden ayrı kişiler oluşu da durumu büsbütün ağırlaştırmaktadır. Otokrasi eğilimi. İlkin istisnai olan açık otokrasi ile kural olan örtülü otokrasi arasında bir ayrım yapmamız gerekir. Bunlardan ilki, meşruluğun temeli olarak seçimin yerini Führer prensibini aldığı faşist veya faşist taklidi partilerde görülür. Dolayısıyla yüksek yönetim kişisel niteliği veya koşullar dolayısıyla bu yetkiyi kendi kendisine vermiş bulunan bir lidere aittir. Liderlik hakkında iki çeşit faşist doktrin ayırt edilebilir. Führer'i kendi mahiyeti icabı, Alman halkını kişileştiren ve bu sıfatla egemenliği kullanan, Tanrı tarafından görevlendirilmiş bir kişi olarak kabul eden Alman teorisi ve Tanrı'nın rolünü sadece lideri partinin başına getirmiş olan koşullarda gören, daha az mistik nitelikteki bir doktrin. Birinci durumda lider gerçek bir üstün insandır. Burada yöneticilerin ilahi mahiyetine, Tanrı-Kral teorisine ilişkin eski inançların modern bir uygulamasına rastlanmaktadır. İkinci durumda lider sadece bir insandır. Fakat kader, müminlere göre her şeyi bilen Tanrı, diğerlerine göre kör talih, kendisini öyle bir duruma sokmuştur ki partinin yüksek yönetimini ancak o üstlenebilir. Alman faşizminden daha az mistik ve daha şüpheci olan Latin faşist sistemleri genellikle ikinci teoriyi tercih ederler. Bu da parti liderini saran saygı atmosferinin daha az yoğun olmasına ve daha geniş bir eleştirme alanının mevcut bulunmasına yol açar. Alt liderlerin seçim metotları bakımından iki sistem birbirinin aynıdır. Bütün alt liderler kendi egemen iktidarına dayanan parti şefi tarafından atanırlar. Ancak seçimin meşruluğu hakkındaki genel inançlar o kadar güçlüdür ki, bazen bu tipteki partiler demokrasi prensibiyle uzlaşmaya ve ona hiç değilse görünüşte bir yer vermeye mecbur kalırlar. Genellikle yöresel kademelerde verilen tavizler üst kademelerdekinden daha önemlidir. Fakat uygulamada partinin merkeziyetçiliği bunların etkisini büyük ölçüde silip götürür. Bir örnek olarak 1947'de General de Gaulle tarafından kurulmuş olan Fransız Halk Topluluğu'nun RPF örgütüne değinebiliriz. Komün kademesinde yönetim kurulu resmen seçimle iş başına gelir. Dolayısıyla hiç değilse görünüşte bütün liderler demokratik şekilde seçilmiş bulunmaktadır. İl kademesinde seçimli bir yönetim kuruluyla merkez tarafından atanmış bir delege bir arada bulunur. Teorik olarak teşebbüs hakkı komiteye, veto yetkisi delegeye aittir. Gerçekte ise yukarıda belirtmiş olduğumuz gibi merkez delegesinin yetkileri daha önemli görünmektedir. Bölge kademesinde sadece atanmış bir delege mevcuttur. Nihayet merkez kademesinde kongre ve ulusal konsey delegeleri dışında bütün liderler parti lideri tarafından atanır. Fakat kongre yalnız yılda bir kere toplanır. Görüşmeleri kapalı oturumlarda ve uzmanlık komisyonları halinde yürütülür. Genel kurul oturumları sadece parti liderlerinin konuşmalarının dinlenmesine ve komisyonlarca varılan sonuçların onaylanmasına ayrılır. Aynı şekilde Ulusal Konsey'in rolü de ancak istişaridir. Parti lideri dışında gerçek iktidar, üyeleri doğrudan doğruya General de Gaulle tarafından atanan yönetim konseyine ve sekreterliğe aittir. Hatta sekreterlik generalin kendi kişisel yardımcılarından meydana gelir. Merkezi yönetim tamamen otokratik karakter taşımaktadır. Fransız Halk Topluluğu örneğinden otokrasinin ancak kısmen kabul edilmiş olduğu diğer partilere geçebiliriz. Bunlarda seçimli liderlerin yanı sıra onların etkisini karşılayabilecek güçte atanmış ya da kooptasyonla gelmiş liderlere rastlarız. 19. yüzyıl sonunda İngiliz partilerinin örgütünü büyük ölçüde etkilemiş olan ünlü Birmingham Komitesi'nde seçim ve kooptasyonun böyle ustaca bir karışımı görülüyordu. Tabanda parti üyelerince seçilen delegelerden ve bunların istedikleri sayıda atadıkları kooptasyonlu üyelerden meydana gelen mahalle komiteleri vardır. Tepede ise üyelerinden 48'i doğrudan doğruya her mahalledeki üyeler tarafından ve 32'si yukarıda gösterilen şekilde kurulmuş mahalle komiteleri tarafından seçilen, 30'u da bu 80 kişi tarafından kooptasyonla atanan 110 üyeli bir yürütme kurulu mevcuttu. Bu ikisi arasında yürütme kurulunun 110 üyesiyle mahallelerdeki üyeler tarafından seçilmiş 480 delegeyi içine alan bir çeşit oylaşım meclisi niteliğindeki bir genel kurul bulunuyordu. Görünüşte sistem geniş ölçüde demokratik mahiyet taşıyordu. Bazı Hristiyan Demokrat partilerin günümüzdeki örgütleri de bununla karşılaştırılabilir. Örneğin Fransız Cumhuriyetçi Halk Hareketi'nde MRP, Ulusal Komite'nin 10, Yönetim Komitesi'nin 5 kooptasyonlu üyesi vardır. Belçika Hristiyan Sosyal Partisi'nde komün ve ilçe komiteleri seçimli üyelerin sayısına eşit sayıda üyeyi kooptasyon yoluyla atayabilirler. Merkez kademesinde genel konseyin 100'den fazla üyesinden 12'si ve ulusal komitenin 21 üyesinden 4'ü kooptasyonlu üyelerdir. Yöresel düzeyde kooptasyonlu üyelerin sayısı sisteme yarı otokratik bir nitelik vermeye yetecek ölçüdedir. Merkez düzeyinde ise bunların sayıları çok azdır. Burada kooptasyonun amacı federasyonların siyasal hayatında rol almayan fakat tecrübeleri dolayısıyla faydası dokunabilecek olan çeşitli kişileri, aydınlar, uzmanlar ve benzeri partinin yönetim kurullarına sokmaktır. MRP'de de liderlerin kooptasyonu aynı mahiyettedir. Fransız Komünist Partisi'nde liderlerin üst organlarca veya kooptasyon yoluyla merkez organın onaylaması şartıyla atanması, merkez komitenin takdir edeceği özel koşullarda ve partinin serbest gelişim ve faaliyetinin herhangi bir şekilde engellenmesi halinde tüzüğün 7. maddesiyle açıkça öngörülmüştür. İkinci formül zımnen partinin yeraltı faaliyetine geçmesini gerektiren bir duruma çare bulma amacını gütmektedir. Birincisi ise daha belirsiz ve daha geniştir. Bu uygulamada merkez komiteye yararlı gördüğü anda kooptasyon ya da atamaya başvurma olanağını vermektedir. Böylece herhangi bir muhalefet güçlüğe uğramaksızın susturulabilir. Aşağıda göreceğimiz gibi seksiyon komitesinin seksiyon kongresinde hücrelerin temsil edilme şeklini belirtme yetkisine sahip olması, gerektiğinde liderlerin seçiminde demokrasi unsurunun tamamen ortadan kaldırılmasını mümkün kılmaktadır. Açık otokrasiye kısmen başvurulması, örtülü otokrasi metotlarının da kullanılmasına engel olmaz. Bu metotlar resmen demokratik bir yapıya sahip olan bütün partiler tarafından kullanılır. Otokrasinin ölçüsü büyük ya da küçük olabilir. Fakat otokratik bir unsur daima mevcuttur. Otokrasiyi maskelemekte iki yöntemden yararlanılabilir. Seçimlere hile karıştırılması ve gerçek liderlerle görünüşteki liderlerin ayrılması. Bunlardan ilkine hükümetlerce sık sık başvurulur. İkinci İmparatorluğun resmi adaylık sisteminden Latin Amerika veya Balkan ülkelerinin güdümlü seçimlerine, gerrymandering'den idari baskılara, sahte seçmen kartlarına ve benzerlerine kadar siyasal temsile hile karıştırılmasını mümkün kılan çok çeşitli bir sürü usuller vardır. Seçimlerin daha dar bir çevre içinde cereyan ettiği ve aleniyetin daha az olduğu partilerde bu hileler daha da çok ve etkilidir. Demokratik ülkelerde seçimlere hile karıştırılması yaygın değildir ve seçim sonuçlarını hissedilir derecede bozmaz. Buna karşılık siyasal partilerde hileye sistemli şekilde başvurulur ve bu liderlerin devşirilmesine belirgin bir otokratik karakter verir. Burada her şeyden önce dolaylı temsilin yaygın şekilde kullanıldığı göze çarpmaktadır. Temel unsurlar, ocak ya da hücre dışında, parti liderleri doğrudan doğruya üyeler tarafından değil, kendileri de seçilmiş olan delegeler tarafından seçilirler. Çoğu zaman delegasyon birden çok aşamada kendini gösterir. Özellikle Komünist Partisi bu piramitsel seçim sistemini çok geliştirmiştir. Partinin tüm kuruluşu, seksiyon komitesince kararlaştırılan bir temsil metoduna göre, tüzük madde 15, seçilmiş hücre temsilcilerinden madde 17, kurulu olan seksiyon kongresine dayanır. Dolayısıyla kongre, hücrelerin sekreter ve yöneticilerinden yahut bu yöneticilerce atanmış üyelerden meydana gelebilir. Birinci durumda kongre, tabandaki üyelerden bir derece uzak bir temsile, ikinci durumda ise iki derece uzak bir temsile dayanır. Fakat 15. maddenin metni o kadar belirsizdir ki, gerektiğinde seksiyon komitesini, seksiyon kongresine katılacak hücre temsilcilerini bizzat atamaktan alıkoyacak hiçbir şey mevcut değildir. Bu durumda sistem artık hiçbir şekilde demokratik sayılamaz. Çünkü parti üyelerince yapılmış tek seçim olan birinci seçim, hükümsüz bırakılmış olmakta, bütün piramit bir boşluğa dayanmaktadır. Her ne olursa olsun seksiyon kongresi bir komite seçer ve bu komitede bir büro tayin eder.